Erkam Radyo frekanslarından, Tarihin Derinliğine Yolcu programımızdan herkese merhaba efendim. Hepinizi en kalbi duygulara selamlayarak programımıza başlıyoruz. Değerli Okay Tiryakioğlu ile birlikteyiz. Geçtiğimiz programda Çelebi Mehmet meselesini konuşmaya başlamıştık. Çelebi Mehmet'in 1402 Ankara Savaşı'ndan sonra öncelikli olarak Amasya'da ve Amasya çevresinde hakimiyetini ilan ettiğini konuştuk. İşte savaş sürecinden o noktaya kadar gelmiştik. Aslında Çelebi Mehmet'in doğumuyla başladık, öyle söyleyelim, konuşmaya ve işte yetişmesi, Ankara Savaşı sürecindeki durumu ve sonrasını değerlendirmeye çalıştık. Bunları konuşurken Okay Tiryakioğlu Karamanoğlu meselesini biraz irdelemek istedi. Önemli bir konu çünkü yani Karamanoğlu meselesi işte 1400'lü yıllardan ta Fatih Sultan Mehmet Han dönemine kadarki süreçte Devleti Aliye için ciddi bir sorun olarak görülmüş. İşte Fatih Sultan Mehmet Han bir süre sonra onları alıp başka bir yere naklediyor Konya üzerinden. Hatta bugün bile Karaman diye bir ilçemiz var değil mi abi?
Aynen öyle.
Onların ismine işaret eden.
Şimdi ben annem de Karamanlı.
Öyle mi?
Evet. Hatta bir gün bana dayımın oğlu telefonda dedi ki, Okay ya şu biraz dedi Karamanoğullarla ilgili şey konuştu ya dedi.
Güzel
konuştu. Ona da bir Karamanlı şikayet etmiş. Ya o da Karamanoğlu. Ondan sonra niye böyle şey ya dedim böyle adil ben şey yani adil davranmaya çalışıyoruz yani. Olanı konuşuyoruz.
Eyvallah, bu programımızda inşallah Karamanoğlu ailesini konuşacağız. Abi hoş geldiniz programımıza.
Hoş bulduk İbrahim'cim, çok teşekkür ederim.
Şimdi Çelebi Mehmet, şuradan sorayım abi. Çelebi Mehmet dönemine ilişkilendireceğim ama öncesinde aklıma şu soru geliyor. Şimdi Karamanoğlu ailesi Selçukluların hükmettiği topraklarda var olmuş ve orada hükümranlık yapmış bir aile, bir beylik, Karamanoğlu Beyliği. Peki Karamanoğlu ailesinin Selçuklu ailesiyle bir akrabalığı var mı?
İbrahim'cim, o bölgede bulunmanın avantajını kullanıyorlar onlar. Hmm. O bölgede.
Yani bir Selçuklu devletin devamı niteliğinde bir devlet değil, beylik değil, değil yani.
Sadece o bölgeye zamanında Konya tahtına sahip olmaya, zamanında hakim olmalarıyla ilgili bir avantajları söz konusu. Hmm. İşte doğrudan bir akrabalıkları şey söz konusu değil. Ama tabii bunu şöyle bir şey İbrahim'cim, Selçuklu'nun tarih sahnesinden çekilmesinden sonra Anadolu'daki bütün beylikler, başta Karamanoğulları olmak üzere, güneyde Hamidoğulları, o Sparta Eridir bölgesinde, o daha güneyde Adana'da Ramazanoğulları, bütün Antalya'da Tekeleoğulları, yukarıya doğru çık Germiyanoğulları, daha kuruyordu Can'da, bunların beyliklerin tamamı Selçuklu'nun varisi biziz iddiasındadılar. Hmm. Bu tabii bir hal.
Meşruiyet kazanmak için.
Bir meşruiyet kazanmak istiyorlardı ve esas gücün kendileri olduğunu, doğal varisin kendileri olduğunu kabul ettirebildikten sonra çok parçalı bir yapıda bile esas sözü geçenin, merkez kendileri olduktan sonra çok parçalı bir yapıya da razı geleceklerdi. Tabii Osmanlılar bu şeyden, bu keşmekeşin daha dışında kalmayı başardılar. Batı uçlarında olmalarından dolayı. Ve biraz da bu uç beyliği olmanın verdiği avantajla batıdaki gaza faaliyetleri onların doğrudan tek amaçları ve tutarlılık içeren faaliyetler oldu. Fakat Murad-ı Hüdavendigâr Hazretleri İbrahim'cim, bu Balkanlardaki huzursuzluk büyümeye başladıktan sonra kızlarından biri Nefise Sultan'ı Karamanoğlu Alaaddin Bey'le evlendirdi. Çünkü batıda durumun çok ciddileşeceğinin farkındaydı.
Orada bir dinginlik oluşturmak.
Aynen öyle.
Bir güven atmosferi bir, oluşturmak
evet,
için yaptı.
Çünkü Karamanoğulları'nın diğer beylerliklerden güç ve nüfuz açısından daha ileri olduğunu ve ciddi sorunlar çıkarabileceğini bildiği için batıda mevcut 1389 Kosova Savaşı yaklaşıyor. Hı hı. Buraya tam olarak odaklanabilmek için Karamanoğulları'yla başta bir akrabalık bağı, biliyorsun zaten o dönem evliliklerinde temel, batıda da doğuda da bu böyle. Bir huzur ve sükun tesis edebilmek için kız Nefise Sultan'ı Alaaddin Ali Bey'le evlendirmişti. Fakat evlendirdi ama İbrahim'ciğim, Kosova Harbi başladı 1389'da. Daha Kosova Harbi esnasında Alaaddin Ali Bey önce Karaağaç'a Eğirdir ve Yalvaç bölgelerini vurdu ve işgal etti İbrahim'ciğim. Yani daha bu savaş sürerken, arada akrabalık bağı
olmasına rağmen,
böyle fütursuzca, umursamazca ve davranması Osmanlılarda Karamanoğullarına asla ve asla güvenilmeyeceğinin bir dalaleti oldu ki, çünkü batıdan bile bir kız aldığın zaman, bir prenses aldığın zaman o hanedanlarla o devlette ya da o millette zaten sınırsız bir güven yakalamış oluyordu. Ama daha yani bu kadar kısa bir sürede kesinlikle verilen sözün tutulmaması ve böyle bir tavır gerçekten de Osmanlılar için çok sarsıcı oldu, çok üzücü oldu. Hayal kırıklığı, gerçek bir hayal kırıklığına dönüştü. Fakat kardeş kanı dökmekten uzak durmak istiyordu Sultan Murad'dan. Aslında bu Alaaddin Ali Bey'in gasp ettiği bu bölgeleri, yani Eğirdir, Karaağaç ve Yalvacı zaten zaten buralar Hamidoğullarına ait bölgelerdi İbrahim'ciğim. Zaten buraları zaten 80 bin altın karşılığı para vererek bu toprakları zaten kendisi almıştı. Fakat tabii bu yıkıcı ve üzücü faaliyetinde bir karşılığı olmalıydı. Karamanoğullarına hemen şeyin sonrasında Kosova'nın hemen sonrasında hareketi var Yıldırım Beyazıt Ağa'nın. Hatta Beşiktaş Tevarih yazarının tabiriyle orayı söyleyeyim İbrahim'ciğim. Karaman Bey'i de ileri gelip iki ordu karşılaştılar. Kargular kırıldı, kılıçlar çentik çentik, kalkanlar paramparça oldu. Kişiler güz yaprağı gibi döküldü. Karamanlar çevresinden, Varsak, Tatar ve Türkmen'den sayısız kişiler toprağa düştü. Karaman Bey'i takımlarını, ağırlıklarını bırakıp kaçtı. Tabii ki bu umulmadık ihanet ve arkasından gelen bu çarpışma bir kısım tarihçiye göre daha Murat Han'ın sağlığında, Kosova öncesinde.
Murat Hüdavendigar.
Murat Hüdavendigar. Tabii birinci Murat'tan bahsediyoruz zaten bu noktada İbrahim'ciğim. O sağlığında gerçekleşti. Bu Frenk yazısı denilen bu bölgede yapılan bu savaş. Karamanoğulların yenilgisiyle sonuçlandı. Ve Konya'ya, Konya Kalesi'ne sığınan Alaaddin Bey ikinci bir barış talebiyle Sultan Murat Han'ın huzuruna çıktı. Zaten kızı da Nefise Sultan da babasına ricacı olmuştu. Böylece yeni bir barış anlaşması
imzalandı.
Ve tekrar bir görece huzur oldu. Fakat tarihçilerin çoğunluğu şurada müttefikler. Alaaddin Ali Bey rahat durmadı gene bu anlaşmadan sonra. Sultan Murat Han'ın şehit olduğu Kosova Savaşı'nın daha günlerinde, daha ordu bölgedeyken Beyşehir'e saldırdı. Beyşehir'i aldı ve Anadolu'daki diğer beyleri de kendi başında olduğu bir ittifakla birlikte Osmanlılarla mücadeleye çağırdı, davet etti.
Evet.
Ama artık tabii Yıldırım Beyazıt'tan var şimdi tahtta. Yıldırım Beyazıt'tan tabii böyle şeyleri unutturabilir, müsamaha gösterecek biri değil zaten, tanıyoruz onu. Doğrudan üzerine yürüdü. Ermeni'ye çekildi Alaaddin Bey. Barış istedi. Fakat Balkanlarda halen henüz kaynayan kazanın, fitne kazanının farkında olan Yıldırım Beyazıt'tan onun bu talebini kabul etti. Dedi tamam, kardeş kanı akmasın. Yani gene Osmanlı, bak hiç bitmiyor, bak hep Osmanlı'nın dost eli devamlı uzanıyor. Fatih Osmanlı ne zaman yönünü batıya dönse İbrahim'ciğim, ilk başak gene Karamanoğullarından geliyor. Geldi 1396. Nibolu Savaşı. Hı hı. Devasa bir Haçlı ordusu o güne kadar toplanmış. En büyük Türkler Osmanlı üzerine Haçlı ordusuyla Yıldırım Beyazı'ndan savaşırken bu savaşta Karamanoğulları gene gene atağa kalktılar. Ve Beyşehir'e vurdular. Beyşehir valisi Sarı Timur Taş Bey'i de esir aldılar. Tabii bu artık tüm müsamaha sınırlarının dışına çıkması anlamına geliyordu.
Tabii karşıda bir Haçlı
ordusu. Yani hiç kesinlikle güvenemeyeceğim bir kişi var karşında.
Yani Haçlı ordusuyla savaşırken böyle
tabii
bir şey
zaten sürekli
çok
böyle.
Kötü bir şey yani.
Osmanlı gazada Karamanoğlu hançeriyle sürekli tabii şu söyleniyor. Çok da makul. Yani bir hep eş zamanlı, bir eş güdümlü hareket var. Hmm. Sen bu harekatların Osmanlı Nibolu'da Haçlı ordusuyla karşı karşıyayken aynı zamanda eş güdümlü olarak senin doğudan saldırman senin Haçlılarla da açık bir işbirliği olduğundan bir delalet.
Timur meselesini konuşurken Timur bile Yıldırım Bayezid'e mektup gönderiyor önce. Sen
tabii.
Küffarla mücadele ediyorsun diye.
Tabii.
Hani evet. Bir arkadan vurma falan yok
tabii,
ki.
Tabii hakkını iade ediyor.
Evet.
Aynen öyle İbrahim.
İlginç.
Akçay Muharebesi denilen bir muharebenin ardından ordusu darmadağın oluyor Alaaddin Bey'in. Konya Kalesi'ne yine kaçıp sığınıyor. Hı hı. Fakat bu sefer Yıldırım Beyazıt'tan işi şansa bırakmamış. İçeriden de işi bağlamış içerideki ailelerle de, nüfus sahipleriyle de. Alaaddin Bey'i esir alıyorlar. Ve Yıldırım Beyazıt'tan teslim ediyorlar. Şimdi yani senin hakkın elbette ki nedir yani? Elbette ki idamdır. Şimdi bundan evet. Dolayı sen nasıl suçlayabilirsin?
Kesinlikle.
Ama İbrahim'ciğim adın Osmanlıysa, adın Selçukluysa asıl önemlisi sen ehli sünnetsen senin için her şey söylenir İbrahim'ciğim. Her şey söylenir. Bu tarih denen bilim, yani ben bilim adamı falan değilim ben. Yani ben edebiyatçıyım ama okumalarım bana gösterdiği bu. Ehli sünnetsen, Şii değilsen ya da herhangi başka bir fırkaya mensup değilsen, Mutezile başta olmak üzere sen devamlı bu o hedef tahtası vardır ya böyle evet. Şey, o dart tahtını 12'de sen varsın yani herkes sana tut dart çubuğunu sana saplamaya
yani çalışıyor. Şimdi birileri Yıldırım Bayezid Han Alaaddin Bey'i idam ettirdi diye eleştiriyorsa burada abi bir art niyet kesinlikle vardır denilebilir. Çünkü
bak sayıyoruz işte bunlar yaşanmış olaylar.
Yani anlaşma imzalanmış, anlaşmayı çiğnemiş. İşte
her defasında. Tabii. Bir de en kritik anlarda.
Tabii. Yani hiç yapmaması gereken yerde
Kosova'da
Devlet Ali'yi arkasından vurmuş.
Aynen yani. Öyle. Osmanlı'nın en kritik savaşlarında hep arkadan hançerlemesi şey söz konusu.
Evet.
Tabii Alaaddin Bey idam edildi bu noktada. Timur Han'ın bölgeye intikali esnasında da Anadolu'ya duhulu esnasında da zaten Karamanoğlu Mehmet Bey'i bir numaralı yanında kurmay destekçi buldu. Hı hı. Ankara Savaşı'ndan sonra Karamanoğulları Antalya, Karahisar ve Kütahya bölgesinde de egemen oldular. Fetret devrinde zaten artık başlamıştı. Osmanlı ilk başkenti Bursa'yı da kuşattılar. Fakat yine ilginç bir şey oldu. Amasya gibi Bursa'da en önemli sancak şehirlerimizden biri İbrahim'ciğim.
Evet.
Bu mübarek şehrin halkı Karamanoğulları'na direndiler İbrahim'ciğim. Karamanoğulları şeyi alamayınca Bursa'yı baklar bu iş uzadıkça uzuyor. Alamayacaklarını anlayınca yakın dediler şehre.
Bursa'yı
İbrahim'ciğim. Bursa'yı ateşe verdiler. Çıktılar geri döndüler Konya'ya. Mehmet Bey daha sonraki dönemde önceki programlarda da bahsetmeye başladığımız Çelebi Mehmet Han karşısında da tutunamadı. Yani eline gelen çabayı gösteriyordu ama tutunamadı. Hı hı. İlk başta zaten ilk ele geçirdiği yerler başta Beyşehir olmak üzere Seydişehir ve Akşehir Osmanlılara iade etmek durumunda kaldı. Ertesi sene Osmanlı ordusuna bir yeniden bir savaş açma girişimi var. Fakat bu defa oğlu Mustafa ile birlikte yakalanan Mehmet Bey yine çok enteresan bir şekilde Çelebi Mehmet Bey tarafından barışı bozmayacaklarına, bundan sonra artık barışı bozmayacaklarına dair yemin alınarak serbest bırakıldı. Yani şimdi burada Osmanoğullarının şiddetinden, vahşetinden mi bahsedilecek? Yoksa merhametinden mi bahsedilecek? Allah aşkına sırf kardeş kanı dökülmesin diye bu işler. Evet. Bu kadar merhamet. Yalnız İbrahim'cim şu var, bu şey gibi bir şey bu. Bu Karamanoğulları meselesi de yani Alevilerin 40 bin Alevi'nin katliamı ya da kimi kaynaklarda 100 bine kadar çıkan o Çaldıran öncesi 1514'teki defterden Alevilerin katliamı meselesi gibi burada mutlak şekilde bir iman edilmiş tartışmaya önünden arkasından kapatılmış bir mesele söz konusu. Karamanoğulları meselesi ben de uyandırdığı mesele bu Çaldıran öncesi defterilen yani İdrisi Bitlisi'nin kitabında geçen bir tek Yeşit Beşit'te geçen o katliam meselesi gibi abartılan ve ne dedir getirirsen getir kabul ettiremediğin bir mesele maalesef.
Ya bu idam meselesi değil mi abi?
Yani bu Karamanoğulları'yla Osmanlı'nın sürekli çekişmesi.
Evet yani.
Alaaddin Bey'in idam edilmesi ve sonra buna rağmen Mehmet Bey'in ileri harekatları buna rağmen affedilmesi falan.
Hayır, şimdi yani, hakikaten ortada bir katliam olsa abi.
Evet.
Oturun tarihçiler otursunlar yazsınlar. Evet Osmanlı Devleti Karamanoğulları Beyliği üzerine katliam yapmış filan de. Öyle bir şey de yok halbuki.
Hayır, bir de bu kadar ihanet varken zaten olsaydı bile
makul gerekçe
olarak görülürdü.
Tabii yani Bursa gibi bir şehir yakılmış abi.
Evet.
Aslında bakılırsa tam tersinden bir takım
Kosova'da,
şeyler olmuş.
Kosova'da, Niğbolu'da bu kadar en kritik anlarda eş güdümlü bir şekilde davranmışsın.
Evet.
Çatçılarla eş güdümlü şekilde davranmışsın. Timurhan geldiğinde ilk yanına geçen sensin. Yani şimdi Osmanlı vahşi oluyor.
Karamanoğlu Beyliği mazlum ve kahraman oluyor.
Şimdi bu mazlumiyet sıfatı universal bir şey İbrahim. Bu evrensel bir şey. Bunu kim önce giyerse sırtına ilk bunu büyük çapta gel biliyorsun Yahudiler oldular.
Evet.
Bugün bir Yahudi eleştirebiliyor musun?
Hayır. Hemen
antisemit ilan ediliyor.
Tabii. İkinci Dünya Savaşı Hitler dönemi Almanya'sı anlatıyor.
Aynen öyle. Evet. Ermenilerle ilgili Avrupa kesinlikle yasakladı.
Tabii. Hemen tehcir meselesi ortaya
tabii,
çıkıyor.
Tabii soykırımı kabul etmeyeni zaten Fransa'da falan cezai işlemleri var yani.
Evet.
Tamamen on kabule dayanan, bilimsel geçerliliği olmayan fakat bir birlik duygusu içerisinde tamamen rasyonellikten uzak bir kabul ama birlik olarak kabul ettikleri için Yahudiler daima masum, Ermeniler daima masum, Yunanlılar daima masum. Biz Türk olduğumuz için bu bölgelere gelmek zorunda kaldığımız için ve maalesef yani elhamdülillah ama tabii dünyevi açıdan ehli sünnet olmamız, sünni olmamız bizi sürekli doğuda Safevi zamanında 16. yüzyıldan itibaren Şiilerin ve Batı dünyasının sürekli hedef altında tuttu.
Demiştiniz hedef tahtası.
Biz Mutezili olsak şimdi bir anda Selefi Vahabi olduk desek falan. Bak o zaman şeyler nasıl az oluyor İbrahim'ciğim.
Tabii ehli sünnet olmak
başlı başına bir
hedef
dünya
tahtası haline gelmenin
düzeninin
gerekçesi.
Tekerine sokulacak çumak olduğunu ilan etmenin açıktan seni hedef haline getiren bir numaralı şey ehli sünnet olmak kişinin maalesef.
Eyvallah abi. Abi bir ara verelim mi isterseniz?
Olur İbrahim.
Aradan sonra inşallah muhabbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Efendim aranın ardından tekrar huzurlarınızdayız. Erkam Radyo'da Tarihin Derinliğine Yolculuk programımızda bendeniz İbrahim Baran ve kıymetli tarihçi, edebiyatçı, yazar Okay Tiryakioğlu ile birliktesiniz. Bu programımızda Karamanoğlu ailesi meselesini konuşuyoruz. Aslında Yani çok uzun uzadıya konuşulacak bir konu gibi görüyorum ben. Çünkü bir psikolojiyle kendilerini Selçuklu Devleti'nin varisi olduklarını zannederek biraz böyle Anadolu'da diğer pek çok beylik gibi, ki Okay abi birinci bölümümüzde söylemişti. Pek çok beylik meşruiyet kazanmak, hakimiyet
tabii
tesis etmek
Konya
için...
tahtına sahip olmaları onları öne geçiriyor aslında.
Evet, avantaj olarak görüyorlar, evet. Ve bunu kullanmaya çalışıyorlar. Ve bu psikoloji biraz aslında onları Devlet-i Aliye ile, Osmanlı Devleti ile karşı karşıya getiriyor çoğu zaman. Ve aslında karşı karşıya getiriyor da demek doğru değil. Yine Okay Tirakioğlu'nun söylediği gibi, yani Kosova Savaşı, Nibolu Savaşı gibi büyük kırılma noktalarında destek olacakları yerde maalesef Osmanlı İmparatorluğu'nun, Osmanlı Devleti'ni, ki o zaman daha imparatorluk değil devlet, arkadan vuruyorlar. Karamanoğulları'nı konuşmaya devam ediyoruz. Okay abi, en son Karamanoğlu ailesinin işte büyük savaşlarla, büyük kırılmalarda bile Devlet-i Aliye'yi arkadan vurduğunu söylemiştiniz. Evet, buradan devam edelim.
Eyvallah İbrahim'ciğim. Son olarak Mehmet Bey ile bir şey ilan edildi. Tekrar bir barış ilan edildi İbrahim'ciğim. Hı hı. Çünkü batıdaki durumlar henüz kırılgan olmayı sürdürüyordu. Neticede 1423'te 2. Murat Han'ın iktidarı döneminde Murat Han Anadolu'da ciddi bir husus olan bu Düzmece Mustafa isyanıyla kardeşlerinden biri olan, hı hı, zamanda Bizans'a, Doğu Roma'ya verilmiş kardeşlerinden bir tanesi esir olarak. Bu Düzmece Mustafa isyanı ile uğraşmaya başladığı dönemde İbrahim'ciğim, Karamanoğlu Mehmet Bey bu sefer de gitti Antalya'yı kuşattı.
Düzmece Mustafa isyanı zamanında.
İsyan sırasında. Yani Osmanlı ne zaman bir dardaysa Karamanoğulları arkada. Fakat takdiri bir daha bu kuşatma esnasında kaledeki savunma bataryalarından yapılan bir atış sonucunda Mehmet Bey top güllesinin isabet etmesi, yakınına düşmesi sonucunda ağır yaralandı ve vefat etti. Hı hı. Ama tabii Karamanoğlu gayrisi gene burada bitmedi. Onun arkasından gelen İbrahim Bey bu sefer... çok alini bir şekilde, çünkü artık muhtemelen onlar da örtülü bir şekilde gitmenin anlamsızlığını artık herhalde gördüler. Artık açık açık Sırplarla, Sırp despotu yazışmaları var İbrahim'ciğim. Sırp despotu Macar ittifakını getirdi Karamanoğullarına. Doğrudan destek alarak Eğridir ve İsparta'yı işgal etti İbrahim Bey. Fakat 2. Murat karşısında... İkinci Murat Han doğrudan hareket etti üzerine doğru. Çünkü şeye güveniyordu. Segedin anlaşmasına güvenerek hareket edince İçel'e çekildi. Yine bir barış süreci söz konusu. Hı-hı. Fakat Macarların 1442'de bu Osmanlılara doğrudan saldırmalarıyla birlikte Karamanoğulları'nın gene Doğu Roma üzerinden Macarlarla bir ittifak arayışı, doğrudan Haçlı İttifakı'nın içine girdiğini görüyoruz İbrahim'ciğim.
Nasıl bir hırs abi?
Çok dehşet, korkunç bir hırs İbrahim'ciğim. Yani Ankara'da, Bankara, Beypazarı, Bolvadin, Kütahya, buralarda vurdu, yağmaladı, yıktı. Fakat artık bu açıkça Haçlı bloğunun içerisinde artık çekincesizce boy göstermeye başlaması 2. Murat Han'ın artık sabrını da mutlak şekilde tüketmiş oldu.
Yani acaba yıkarak, yakarak, talan ederek insanların gönüllerinde hakimiyet kurabileceğini mi düşünüyor?
Olmuyor zaten işte. O da olmuyor zaten.
Yani ortada çok ciddi örnekler var. Cengiz Han örneği var, Timur örneği var. İlginç yani hakikaten.
Aynen öyle İbrahim'ciğim. Ve bu sefer artık 2. Murat Han alimlerden kendi etrafındaki ve bölgedeki dün bu alimlerden doğrudan fetva aldı. Cihada gidilir mi şeyin üzerine? Evet, Karamanoğulların üzerine diye. Fetva da aldı.
İkinci Murat değil mi?
İkinci Murat Han İbrahim'ciğim. Sultan Murat Han yine Karamanlıların üzerine doğrudan yürüdü, topraklarına girdi. İbrahim Bey yine Mersin'e içeri çekildi. İbrahim'cim. Bu sefer Mevlana'nın torunlarından Arif Çelebi Sultan'ı aracı olarak 2. Murat Han'a gönderdi. İbrahim Bey. Koca işte Murat Han da şeyden dolayı tedirgindi. Bu Segedin Anlaşması'nın bozulma girişimlerinden dolayı tedirgin. Bir ahitname verdi Karamanoğullarına.
Hı hı.
Aynen okuyayım o metinden İbrahim.
Lütfen.
Merhum ve mağfur Mehmet Hanoğlu Murat Begün şerif nefislerine ve canlarına ve ırzlarına ve dostlarına ve memleketlerine ve vilayetlerine ve vilayetlerindeki şehirlerine ve kalelerine ve kurallarına ve sınırlarına ve oturur raiyetlerine ve göçlerine ve beylerine ve vezirlerine ve sipahilerine ve kullarına ve itbaına ve eşyana ve cemi taallukatlarına zahiren ve batınen hiç veç ile düşmanlık etmeyeyim ve ettirmeyeyim ve etmek isteyene dahi şerik olmayayım ve muavenet etmeyeyim ve kimesine etmek dilese elimden geldiği kadar men ve def idem. Taksirlik etmeyeyim dostlarına dost ve düşmanlarına düşman olayım ve devletlerine ziyan gelecek yerde olmayayım. Böyle bir hayatnameye de imza attı. Netice itibariyle Varna'da 1944'te Segedin Anlaşması'nın yıkılmasından sonra Varna'da Haçlı ordularını bu sayede Murat Han imha edebildi hamdolsun. Ama Karamanoğlu meselesi gene bitmedi İbrahim. Gene bitmedi. İbrahim Bey henüz 19 yaşında olan bir gencin ikinci taht denemesi tabii 1451'de Osmanlı tahtına çıktığını görünce 2. Mehmet Han'ın, Fatih Sultan Mehmet Han'ın doğrudan ayaklandı. Dedi bu zaten ilk taht denemesinde de 44-46'da zaten başarısız
olmuştu. Evet.
Halen daha çok genç dedi. Ve Seydişehir ve Akşehir'i İbrahim'cim gasp etti. Doğrudan ele geçirdi. Fatih Sultan Mehmet Han baktı ki zaten önünde önemli bir gaye var. İstanbul'un fethi gibi kaçınılmaz bir vaka var. Tabii geçici olarak bir süre bu bir Karamanoğulları isyanını bastırdıktan sonra hamdolsun İstanbul'u ele geçirdi. İstanbul'u fethetti. Fakat şimdi artık Karamanoğulları doğuda ittifak edecekleri husus kalmamıştı Timur Han'ın çekip gitmesinden sonra. Batı'da da Doğu Roma'nın doğrudan ortadan kalkmasıydı. Çünkü Doğu Roma Karamanoğullarının batıdaki ittifaklarına baş aracıydı.
Hı-hı.
Orada bir köprü başıydı. İstanbul fethinden sonra
doğal müttefik gibi yani.
Doğal müttefik gibiydi. tabii fetihten sonra bu sefer batıda da artık doğrudan ittifak kurabileceği bir batılı güç kalmamıştı. Bir Haçlı gücü kalmamıştı.
Evet.
Bir iki isyan daha var. Fakat bunlar
küçük çaplı.
Küçük çaplı çünkü bu sefer artık yeni müttefik olarak Akkoyunları. Uzun Hasan'ı kendine destek görüyor Karamanoğulları. Fakat nihayetinde büyük darbeyi 1473'te Otlukbeli Savaşı'yla 2. Mehmet Han vurunca Uzun Hasan'a, Akkoyunlara Karamanoğulları bu sefer
pes
edecekti ama kaldılar artık yani çünkü zaten tutunacak bir dalları kalmadı. Bu sefer Fatih Sultan Mehmet Han'ın tokadı geldi. Karamanoğlu beylerini tümden ortadan kaldırdı. Tabii beyler olarak kaldı yani eski hanedanlardan kalma nüfus sahibi küçük beyler olarak falan kaldılar civarlarda ama Karamanoğlu beyliği diye bir şey ortadan kalktı artık kalmadı. Buna rağmen İbrahim'ciğim ufak tefek etrafa dağılmış Karamanoğlu soyluları beyleri diyelim önce Memlüklerin safına geçtiler. Safevilerin oluşumundan sonra da Safeviler ya Şii yani Batıni Şii ya en Şia'nın en korkunç taifesinin yanına hiç şeysiz geçtiler İbrahim'ciğim. Onların da tarafa geçtiler. Yani bu kadar direniş ya ben hakikaten bu kadar bu Bir hasetle başladı bu İbrahim'ciğim. Haset korkunç bir inada döndü.
Demek
İnat
ki abi,
korkunç bir kibre döndü. Yani
demek ki izleri kalsaydı eğer veya işte dünyanın başka bir coğrafyasında, Anadolu'ya yakın coğrafyada varlıklarını sürdürebilecek olsalardı, Birinci Dünya Savaşı yıllarında Osmanlı'nın karşısına çıkarlar mıydı sizce?
Çıkarlardı. Her şey olurdu yani. Her şey olurdu. Yani hasılı İbrahim'ciğim defalarca affedildiler. Defalarca muayedeler imzalandı, anlaşmalar imzalandı. Her teferinde Osmanlı mutlak bir ihanet gördü. Ve yani Karaman'ın koyunu sonra çıkar oyunun lafı hep bu anlaşmalardan sonra mutlak bir ihanet görüldüğü için oldu.
Bu arada şunu söyleyelim. Şimdi bazı dinleyicilerimiz veya işte bu konu konuşulduğunda bu konuyla işte bu cümlelerle bu ifadelerle bir şekilde muhatap olan insanların aklına hemen şu geliyor. Konyalılar falan. Meselenin Konyalılıkla falan alakası
yok. Ya ben de Karaman'ım. Ben zaten oradan Karaman olayım ben de zaten anne tarafından.
Yani, mevzunun asla Konyalılıkla bir alakası yok. Bunu söyleyelim. Karamanoğlu Beyliği'nin Karaman liderlerinin yaptıklarını konuşuyoruz.
Aynen öyle.
Yoksa bir kitleyi
tabii.
Bu asla itham etmiyor.
Aynen öyle. Bugün şimdi değil. Arap coğrafyasına baktığında İbrahim'ciğim Amerikan sermayesinin sahip olduğu liderler söz konusu.
Tabii. Tabii.
Ama halkları ehli sünnet. Tabii. Çoğu ehli sünnet yani abi, liderleri Vahabi.
Halkların çoğu da Türkiye sevdalısı insanlar.
Sevdalısı
yani.
İnsanlar tabii ki tabii ki yani.
Dolayısıyla onu söyleyelim abi çünkü
tabii.
Bazı ifadeler yanlış anlaşılıyor. Asla Konya ve Konyalılıkla bir alakalı bir şey söylemiyoruz. Karamanoğlu ailesini anlatıyoruz.
Aynen sonra. Öyle evet. Aynen öyle. İbrahim'ciğim tabii bunu galiba biz ta geçen sene de ilk programlarımız bir çeşitli vesilelerde söylediğimiz şey oldu. Fırsatlar oldu. Yani burada Osmanoğullarının son gelen kayı aşiretinin son gelen aşiretlerden biri olup aslında pek istenmeyen bir uç bölgesine doğrudan hem de yani Doğu Roma'nın tam böyle bir kıyısına getirilmesi.
Hı hı.
O dönemde Konya tahtına sahip olan doğrudan Selçuklu'nun varisi kendini gören Karamanoğulları dururken Osmanoğullarının gazayla hem itibar hem de zenginlik kazanması İbrahim'cim bu kaçınılmaz kıskançlığı doğurmuş oldu.
Düşmanlık da diyebiliriz değil mi buna?
Kıskançlık artık sonra artık bu sefer deva kabul etmez bir düşmanla doğru evrildi.
Evet.
Bunun anlaşılabilir taraflarını olduğunu söyledik. Neticede insanız evimiz belki bilmiyorum ama yani bu biraz hani biz tabii imani açıdan da bakıldığında tabii doğru değil. Yani bu kadar gaza ehli bir hane Osmanoğullarını bu kadar arkadan hançerlemek imani olarak da pek iyi sonuçlar vermez insana.
Yani gaza sırasında
en azından gaza sırasında bu kadar arkadan vurulması. Açlı yıllarla ittifak edilmesi, doğrudan ittifak edilmesi. Daha sonra Şia'nın yanında yer almak. Memlükler tamam hadi onlar ehli sünnet Türk falan ama neticede Osmanlılarla ciddi mücadeleleri var.
Hı hı.
Bunlar da daima her zaman düşman olan tarafın safında yer almak doğrudan önce basit bir kıskançlığın başlattığı patolojik bir ağır hastalıklı bir düşmanlığın sebebi olarak görülüyor.
Yani Anadolu'da ortaya çıkmış Selçuklu hakimiyetinden sonra ortaya çıkmış pek çok beyliğin ki Osmanlı Beyliği'ni de bunun içerisine koyabiliriz. Evet. Hakimiyeti tesis etme, gücü tesis etme, diğer beylikleri, diğer toplulukları kendine bağlama düşüncesi. Yani işte İslam dininin, İslam devletinin devamı olacak, İslam dinini temsil edecek, Ehl-i Sünnet'in temsilcisi olacak bir devlet kurma ideali ki zaten hani programımızın bir geçen programda yanlış hatırlamıyorsam işte Kadı Burhanettin Beyliği'nden falan bahsettik. Kadı Burhanettin Bey'in de çeşitli şekillerde gücü tesis etme çabalarının olduğunu biliyoruz.
Evet.
Küçük bir beylik olmasına rağmen anlaşılabilir bir şey ama tam daha bir ifade buyurduğunuz gibi yani Müslümanların kendi aralarındaki kıskançlıktan, hasetten kaynaklanan ayrışmalar, tefrikalar işte onların maalesef bir araya gelip düşmanı bertaraf edebilecek durumdayken birbirlerini düşürme noktasına getiriyor. Bu da çok yanlış bir şey. Bu psikolojiden kurtulmak lazım. Bunu niçin söyledim? Bugün de aynı durumla karşı karşıyayız. Yani Ehl-i Sünnet olduğunu bildiğimiz bazı toplumların, devletlerin de ya işte Türkiye'nin mücadelesine destek olacağı yerde üzülerek görüyoruz ki zaman zaman işte Türkiye'nin karşısında bulunan hatta İslam'ın bizatihi karşısında bulunan devletlerle, topluluklarla işbirliği yaptıklarına şahitlik ediyoruz. Bunlar da üzücü şeyler tabii ki.
En basitinden yani kendi yaşadığım İbrahim'ciğim. Şimdi Cihalabat bölgesi Kırgızistan'da ben bulunduğum dönemde halen de öyle.
Hı hı.
Şimdi bölgenin %60'ı Özbek. Şimdi ilk şeyden Sovyetlerden ayrılma sürecinde 91 sonrası süreçte 92-93'te bu bölgede nüfus yoğunluğunun bulunduğu Özbek kısmı Kırgızistan'ın içerisinde kalmış.
Hı.
Muhtemelen bu İngilizlerin o sınır ihtilafları hususundaki politikasının devam ettiricisi olan Sovyet Rusların bir oyunu olarak gördüm ben onu o zaman. Şimdi bölgede hiç bitmeyen bir Kırgız-Özbek düşmanlığını küçük bir toprak parçası teşkil ediyor. Yani evet. Oluşturuyor. Oradaki ihtilaf İbrahim'ciğim zaman zaman mesela merkezi idarenin zayıfladığı isyan dönemleri olur Kırgızistan'da halen. 3-5 senede bir ya seçimlerden kaynaklı işte güneyden başkan çıkmıyor. Güneyden niye az başkan çıkıyor? Güney fakir tabii. Kuzey daha zengin Bişkek Tanrı Dağları'nın kuzey tarafı. Bu sebeplerden sürekli ayaklanmalar olur. Yağmalar olur. Bu yağmalarda başkanlık sarayına yağmalıyorlar İbrahim. Yani hükümet resmen ya istifa ediyor. Sıkı yönetim idare etmesi de bir şey yaramıyor. O küçücük şeyde Cerabat kenti Özbekistan'la Kırgızistan arasında en son bu şeyde 2005'te de oldu, 2012'de de oldu İbrahim'ciğim. O şehirde kapı komşusu yaşayan Kırgız'ın demir sopalarla İbrahim'ciğim Özbeklerin evlerine bastılar.
Evet.
Ya çarşıda pazarda mal alıyorsun, satıyorsun. Dostluk ediyorsun, iş yapıyorsun, atölyelerde, fabrikasında, şunda bunda, omuz omuza çalıştığın insanlar bu şekilde bu bilhassa da bu sınır ihtilaflarından kaynaklanan meselelerle İbrahim'ciğim en ufak bir şeyde, bir vesileyle birbirlerine giriyorlar. Bu diğer Türkiye Cumhuriyetleri'nin coğrafyalarında da söz konusu. yani bu, ben o da orada yaşadığım dönemde de buna şey yapardım, çok üzülürdüm. Bir birlik olsun isterdik. Bunu ifade ederdim çok defa. Ama insanların maddi varlıkları hususundaki dağılımlarında bir adaletsizlik hissi ruhlarında uyandığı zaman ki büyük güçler bunu güzel sağlıyorlar. Seni bir içinde bir burukluk bırakıyor önce. Ya burası şu masanın şu kesim şuraya kadar seninse, ben seni ne kadar sevsem de beni işliyor oradan.
Evet. Yani senin hakkın gasp ediyor.
Kocaman masa, şu oturduğumuz masa. Kocaman mikrofonlar, bilgisayarlar var. Kocaman masa. Sen moderatörsün programın. Senin tarafında daha çok elektronik eşya var. Şimdi bana diyor ki oradan, sen de konuşmacısın. Senin tarafında da birazcık elektronik eşya olsa daha çok ışıklı, sen de bak falan gibi böyle yani hani teşbihatı olmaz.
Estağfurullah.
İbrahim'ciğim bu şeylerle bütün Türk Cumhuriyetlerinin, Türk coğrafyasında böyle bir Ruslar o ana hakimiyetlerini bu şekilde koruyorlar.
Abi bütün büyük devletlerin yaklaşımı
zaten İngilizlerin bu şeyi zaten Orta Doğu coğrafyasındaki tabii, tabii. Bütün bu ihtilaflar ve bitmeyen düşmanlıkların sebebi.
Yani İslam coğrafyasında değil, şeyde daha önce de konuşmuştuk Ruanda katliamıyla ilgili.
Aa evet, evet, evet.
Tutsilerle Hutular.
Ya.
Yani kardeş
ikisi aynı kardeş.
Evet ve birbirlerine böyle şeylerle, palalarla,
korkmuştu o 94 İbrahim'de.
Kılıçlara, bıçaklarla.
Yani benim ilk gençlik dönemimin ya bir gün uyandık. İşte birkaç gün içerisinde şey başmış 1 milyona.
Evet.
Ateşli silahlarla da değil, palalarla kesmişler.
Palalarla, evet. Maalesef.
Niye? Hutilere diyorlar ki sen daha uzun boylusun, sen onlardan daha yakışıklısın. Senin ırkın biraz daha seçilmiş, daha iyi. Onlara bir tepeden bakmalarını sağlamışlar bu şekilde. Evet.
Halbuki yani sadece Ruanda katliamı için değil, bugün dünyada yaşayan Müslümanlar arasındaki farklılıklara baktığımızda da benzeri durumlarla karşı karşıya kalıyoruz. Hani itikadi bir takım temel ayrışmalar bir tarafa abi. İşte onlar daha zengin. Bunlar ya Memlüklerle Memlüklerin Osmanlılara direnmesinin sebebi de biraz buydu. İslam dünyasının lideri benim falan.
Keza Karamanoğlu. Mekke Medine'nin hakim olduğu için
tabii.
Otomatik olarak Konya tahtına sahip olan Karamanlıların benim liderim demesi gibi.
Aynen öyle. Dolayısıyla bu farklılıklardan maalesef krizler, gerilimler çıkarmak yerine, daha doğrusu maalesef ifadesini atayım oradan. Evet. Farklılıklardan krizler ve gerilimler çıkarmak yerine o farklılıklardan çeşitli renkler ve çeşitli birliktelikler oluşturmak gerekir diye düşünüyorum. Programımızın sonuna geldik abi. Eyvallah. Çok teşekkür ederim.
Ben teşekkür ederim.
Bu konuyu da böyle konuşmuş olduk.
Eyvallah. Onu
yani tamamladım. Fatih Sultan Mehmet Han'ın Karamanoğlu Mehmet Bey ile aslında ilişkisine ilişkin, mücadelesine ilişkin daha önce fetih meselesini konuşurken biraz değinmiştik diye hatırlıyorum ama inşallah zamanı gelince Mayıs ayında özellikle
inşallah
yine bu konuya temas ederiz diye düşünüyorum. Çok teşekkür ederim tekrar.
Ben teşekkür ederim İbrahim.
Eyvallah. Efendim bir programımızın daha sonuna geldik. Erkam Radyo'da Tarihin Derinliğine Yolculuk programımızda bendeniz İbrahim Baran ve kıymetli tarihçi, edebiyatçı, yazar Okay Tiryakioğlu ile birlikteydiniz. Bu programımızda Karamanoğulları meselesini konuştuk. İnşallah önümüzdeki programda Çelebi Mehmet Han'ın kardeşleriyle olan mücadelesini ve ondan sonraki süreci değerlendirmeye çalışacağız. Önümüzdeki programda görüşene dek Allah'a emanet olunuz efendim. Hayırlı günler diliyoruz.